namazınız son namaz gibi olsun, diyordu ashabına tıpkı vedalaşır gibi. Biraz sonra hayat son bulacak ve sanki hayatla ölüm arasındaki o incecik perde kalkıverecekmişçesine. İşte bir pazartesi günü tan yeri ağrırken Mescid-i Nebevi'ye açılan perde son kez kalkıyordu. Genç ihtiyar herkes acaba namaza çıkar mı diye mescide koşmuş, mihraptaki imamı merak ediyorlardı. Zira 14 gündür hastaydı. Perşembeden bu yana 4 gündür namazlara da çıkamaz olmuştu. Halbuki çarşamba günü ağırlaşıp bayılmış, kendine gelir gelmez de üzerine su döktürerek mescide gelmişti. Belli ki ashabı ile helalleşmeyi arzu ediyor. Kimin de kendisinde hakkı varsa gelip almasını istiyordu. Zihinlerdeki hatıralar tazelenmeye çalışılıyordu. Yoksa bu bir vedalaşma mıydı? Daha önceki beyanlarını hatırlamaya çalışıyorlardı. Bir gün aralarına çıkmış ve onlara şunları söylemişti. Sizler beni aranızda en son vefat edecek olan birisi olarak mı sanıyorsunuz? Evet demişlerdi o gün. Halbuki o gün o sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki ben aranızda en önce vefat edeniniz olacağım, buyurmuştu. Şüphe yok ki ben yolculuk için davet aldım ve bu davete icabet sözü verdim, demişti başka bir gün. Amcası Hazreti Abbas bir gün rüyasını anlatmış ve semaya doğru sağlam bir halatın yükseldiğini söylemişti ona. O zaman da o gördüğün senin kardeşinin oğlunun vefatıdır demiş ve bunu yüce dostluğa pervaz edişi olarak yorumlamıştı. Birkaç gün önce de bir mecrasını bulup sözü vedaya getirmiş ve şöyle buyurmuştu. Şüphe yok ki Allah Celle Celaluhu dünya hayatının güzelliklerinden dilediğini vermek ve katındakilere nail kılmak arasında kulunu muhayyer bıraktı. Kul ise Allah katında olanı tercih etti. Daha cümlelerini tamamlamamıştı ki, mescidin bir köşesinden yakıcı bir çığlık kopuvermişti. Analarımız, babalarımız sana feda olsun ya Resulallah. Analarımız, babalarımız sana feda olsun ya Resulallah. Şaşkınlıkla bakıyorlardı sesin geldiği tarafa. Ve adama bak diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın dünya ile huzuru ilahide olan konusunda muhayyer bırakıldığını ve onun da Allah katındakini tercih ettiğini haber veriyor. Ebu Bekir ise tutmuş, analarımız babalarımız sana feda olsun ya Resulallah deyip ağlıyor. Anlayan anlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sadık yari Ebu Bekir'i nazara veriyordu. Aynı zamanda o gün, şayet ben Rabbimden başka dost edinecek olsaydım, mutlaka Ebu Bekir'i dost edinirdim, demiş. Ve Ebu Bekir'in kapısı dışında mescide açılan bütün kapıların kapatılmasını istemişti. Çarşamba günü ağırlaştığı duyulunca herkes mescide koşmuş ve dışarıda merakla beklemeye başlamıştı. Ölümünden endişe duyuyorlardı. Önce amcaoğlu Fadl, ardından sırasıyla Hazreti Ali ve Hazreti Abbas girdi huzura. Her biri dışarıda bekleşen topluluktan bahsediyorlardı. O gün iki kişinin yardımıyla huzurlarına çıkmış ve şunları söylemişti cemaatine. Ey insanlar! Bana ulaştığına göre sizler Nebinizin vefatından endişe ediyormuşsunuz. Benden önce hangi peygamber ebedi yaşadı ki ben burada ebedi kalayım? Dikkat edin, ben de Rabbime kavuşacağım, sizler de. Sonra da şu hakikati aktardı onlara. Şüphe yok ki sizin için benim hayatım da hayırlıdır, ölümüm de. Zaten son kıldırdığı namaz da perşembe günkü akşam namazıydı. Ve bu namazda Mürselat suresini okumuştu. Bugün olduğu gibi o günde Bilal, yatsı namazı için ezan okumuş, mescide koşan cemaat de imamını beklemeye durmuştu.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Hücre-i saadetlerinde olanlardan habersizlerdi. Zira hastalığı şiddetlenen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada kendinden geçmiş ve bayılmıştı. Ayılır ayılmaz namazın kılınıp kılınmadığını sormuş ve abdest alıp namaza çıkmak istemişti. Ancak bunun için takati yoktu. Zira tekrar tekrar bayılıyordu. Nihayet namazı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kıldırmasını isteyecek ve daha sonra da kendisi ancak iki kişinin yardımıyla namaza çıkabilecekti. Gelişini bekleyenlerin üzerine dolunay misali doğuverince o gün mescide bir heyecan dalgası yayılıvermişti. Feraset insanı Hazreti Ebubekir işi sahibine bırakmak için geri geri çekilmek istiyordu. Elleriyle işaret ediyor ve yerinde kal diyordu. Açılan safların arasından imamın yanına kadar geldi. Ayakta duracak takati yoktu ve ancak oraya oturarak namazını tamamlayabildi. O gün de cemaatine dönmüş, aynı zamanda şunları söylemişti. Artık sizin aranızdan benim ayrılık vaktim geldi. Şüphe yok ki ben de bir beşerim. Kimin bende bir alacağı varsa gelsin ve bugün alsın. İşte o perşembeden bu yana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazlara çıkamamış ve ashabına imam olup namaz kıldıramamıştı. O gün geldiği gibi belki bugün de gelir diye ümit ediyorlardı. Bugünün sabah namazına da bir umut deyip gelmişlerdi. İyileştiğini görmek ve yine önlerine geçip de namaz kıldırmasını istiyorlardı. Halbuki o sallallahu aleyhi ve sellem aylar öncesinden mesajı almış. Kıble olarak yönünü ebedi dostluğa çevirmişti. Onun için her yıl 10 gün mescide çekilip itikaf yaparken, bu yılın Ramazan ayında mescitte 20 gün kalmayı tercih etmişti. Ayrıca bu Ramazan Cibril Emin gelmiş ve karşılıklı olarak Kur'an'ı 2 defa mukabele ederek hatmetmişlerdi. Aylar öncesinden Muaz İbni Cebel'i Yemen'e gönderirken yanına çağırmış ve ona da şunları söylemişti. Ya Muaz, şüphe yok ki sen bu yıldan sonra beni göremeyeceksin. Geri geldiğinde artık benim şu mescidimle kabrimi ziyaret edersin. Demek ki o sallallahu aleyhi ve sellem daha o günden vedalaşmaya başlamış. Yüce dostluğa pervaz edeceği bu pazartesi günü, yanında götüremeyeceğini bildiği dostlarıyla daha o günden teker teker helalleşiyordu. İlk ve son haccı da zaten böyle bir vedalaşmayı ifade ediyordu. O gün, hacında toprağa emanet ettiği çeyrek asırlık hayat arkadaşı, Hazreti Hatice validemizin mezarını ziyaret edecekti. Vefa insanıydı. Ve ashabına da vefa dersi veriyordu. Zaten Arafat'ta gelen ayet, dinin tamam olduğunu ilan etmiş, kitleler halinde insanların dine girdiklerini gördüğünde de Rabbini zikirle tesbih etmesi istenmişti. Onun için "Ey insanlar!" diye başlamıştı hutbesine. "Sözlerimi iyi dinleyin. Çünkü ben bu yıldan sonra bir daha sizinle burada asla buluşamayacağım." Bu ifadeleri duyar duymaz bir kenara çekilip de ağlaşanlar vardı. Zira biliyorlardı ki din tamamsa vazife bitmiş demektir. Vazife bitmişse yolculuk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gidecektir. Bir de işin hüsnü şehadet boyutu vardı. Zira ümmeti Muhammed'in şehadetine Allah Celle Celaluhu da ayrı bir ehemmiyet atfediyordu. Onun için "Yarın size beni de soracaklar, ne diyeceksiniz? Bana düşen tebliğ vazifemi yerine getirdim mi?" diye soracaktı. Arafat meydanı kazan gibi kaynıyor. Evet, hepimiz şehadet ederiz ki sen vazifeni hakkıyla eda ettin. Çığlıkları Faran dağlarına çarpıp geri geliyordu. Nur insan huzur kesilmişti. İşaret parmağını semaya doğru kaldıracak ve şunları söyleyecekti. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Allah'ım sen şahit ol. Her cümlesinde bir veda bu sesi gizliydi. 23 yıllık birikimi siyah gözleriyle süzüyor ve cemaatini sonrasına hazır hale getirmek istiyordu. Onun için bir ara sesini yükseltecek ve hac vazifesiyle ilgili amel ve davranışlarınızın keyfiyetini bugün benden öğrenip alın. Zira ben bu yıldan sonra bir daha hac vazifesi yapacağımı sanmıyorum, diyecekti. Medine'ye döndükten sonra da vedalaşmaya devam etmişti. Uhud'a gitmiş ve etrafındaki sahabilerle vedalaştığı gibi, Hazreti Hamza ve Mus'ab başta olmak üzere onlarla da selamlaşıp vedalaşmıştı. Cennetül Bakiye emanet ettiği ashabını da unutmamıştı. Onların yanına da uğruyor, adeta her biriyle konuşarak helalleşiyordu. Bu helalleşme sonrasında yanında bulunan Ebu Müveyhibe'ye şöyle seslenmişti. Ey Eba Müveyhibe! Şu anda bana dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarlarla burada ebedi kalma imkanı, ardından da cennet vaat edildi. Ve ben Rabbime kavuşmak ve cennetle bunlar arasında muhayyer bırakıldım. Böyle bir tercihten memnuniyetini dile getirmek isteyen azatlı Ebu Müveyhibe, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah'' diyecekti. Önce dünya hayatının hazinelerine ulaştıracak anahtarları ve burada ebedi kalmayı, ardından da cenneti tercih etti. O sallallahu aleyhi ve sellem tercihini çoktan yapmıştı. Vallahi de ey Eba Müveyhibe, dedi, ben Rabbimle buluşmayı ve cenneti tercih ettim. Yaklaşık bir ay önce de yakın akrabalarını bir araya toplamış ve ruhu pervaz edip vuslata erince bedeni konusunda kimin ne yapacağını anlatmıştı onlara bir bir. İşte bütün bu süreci onunla birlikte yaşayan sahabe, dikkat kesilmiş, sabah namazını birlikte kılabilmek için mescitte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bekler olmuştu. Nereden bileceklerdi ki bu namaz onunla birlikte kıldıkları son namaz olacaktı? Takvimler Rabi'ul Evvel ayının 12'sini gösteriyordu. Ümmü Mektum'un ezanıyla müdavimlerini toplayan mescit, Bilal'in ezanıyla birlikte dolup taşmıştı. Yine gelememişti. Sabah namazını da yerine tayin ettiği imam Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kıldırıyordu. Bir aralık mescidin köşesinde bir hareketlilik olmuştu. Ayşe validemizin hücresindeki perde aralanmış ve nur cemali dolunay misali mescide doğuvermişti. Yine mübarek başını sarmış, öylece kapıda duruyor, mushaf sayfası gibi duru ve aydın sima, mihrabındaki imama nazar ediyordu. Mübarek yüzlerindeki tebessüm dikkatlerden kaçmadı. Huzur doluydu. İşte bu nazarlar, aynı zamanda ashabını dünya gözüyle görebileceği son bakışlarını ifade ediyordu. Sevinçten neredeyse namazlarını bozacaklardı. İkinci rekata kalkmışlardı. İntizam içinde saf tutmuş cemaati, gelişini hissedip yol veriyorlardı. O sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bekir'in arkasına kadar geldi. Geri çekilmek isteyen Ebu Bekir'in omuzuna koydu ellerini. Belli ki yerinde durup da namazına devam etmesini istiyordu. Tayin ettiği imamın arkasında o sallallahu aleyhi ve sellem de oturduğu yerden namaza durdu. İmam selam verince yetişemediği rekatı da kıldı. İşte bu onun son namazıydı. Ardından direklerden birisine sırtını dayayıp sesini de yükselterek fitneler konusunda ashabını uyardı. Ve daha sonra da nazarlarını yeniden Kur'an'a çevirdi. Ceziretül Arap'ta iki dinin bulunmasını fazla buluyor ve İslam'dan başka bir anlayışın burada barınmasını istemiyordu. Oradan ayrılırken de şunları söyleyecekti. Bir nebi cemaatinden birisi kendisine imamlık yapmadan vefat etmez. Ve içeri girerken kapanan bu perde bir daha açılmamak üzere kapanıyordu. İyileşmiş gözüküyordu. Endişeler geride kalmış gibiydi. Cemaatinin sevincine diyecek yoktu. Yeniden aralarına dönmüş ve kendileriyle birlikte saf tutup namaz kılmıştı. Sanki her şey normale dönüyor gibiydi. Bir aralık Rum diyarına komutan olarak tayin ettiği genç Üsame yanına girdi. Ordusu hakkında tekmil verip vedalaşmak için geliyordu. Bir gün önce de gelmiş ve işin ucunda ayrılık da olsa hareket emri almıştı. Yanına yaklaşıp oturduğunda mübarek elleriyle başını sıvazlayacak ve 18 yaşındaki genç komutan Hazreti Üsame'ye gider ayak dua edecekti. Genç komutan ve ordusu hakkında ashabına şunları tembih etmişti. Benim hazırladığım bu orduyu sakın geri bırakmayın. Ve gecikmesine mahal vermeden vazifesini yerine getirmesine yardımcı olun. Daha birkaç gün önce de yanına çağırdığı Üsame'yi sinesine sarmış ve onu yetersiz görenlere karşılık onun da babası gibi bu işe layık olduğunu bir kez daha tescil etmişti. Güneş doğup da kuşluk vakti yaklaşınca kızı Fatıma'yı yanına çağıracak ve kulağına bir şeyler fısıldayacaktı. Benden bir parça dediği Hazreti Fatıma bir çığlık kopardı. Hıçkırıklara boğulmuş ağlıyordu. Ardından tekrar kulağına eğildi ve yeniden bir şeyler fısıldamaya başladı. Az önce matem havasına bürünüp feryat koparan Hazreti Fatıma, bir anda değişmiş ve sürurundan uçacak gibi olmuştu. Ona bir kez daha döndü ve "Bugünden sonra senin baban artık hiç sıkıntı yaşamayacak." Torunları Hasan ve Hüseyin'i yanına almış, öpüp kokluyor ve hayır tavsiye ediyordu. Hazreti Abbas da yeğeni Hazreti Ali'yi bir kenara çekmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi aleme göç etmek üzere olduğunu haber veriyordu. Bunu söylerken o, kendinden emin konuşuyordu. Çünkü Abdülmuttalip oğullarının son halini çok iyi biliyordu. Yanındakilere nasihatte bulunuyor ve henüz imkan varken burada ahireti kazanmak gerektiğini hatırlatıyordu. Eldeki imkanlar hayır adına kullanılmalı ve bunlara ebediyet libası giydirilerek daha buradayken ahiret yurdu kazanılmalıydı. Bir gün önce de hizmetçi ve kölelere hürriyet yollarını gösterip serbest bırakmış, Ayşe validemizde bulunan 6 dinarı da ihtiyaç sahiplerine dağıtmalarını söylemişti. Ayılır ayılmaz altınların dağıtılıp dağıtılmadığını sordu. Henüz dağıtılmamıştı. İstedi onları ve avucuna koyup teker teker saydı önce. Ardından da yeğeni ve damadı Hazreti Ali'ye göndererek onları ihtiyaç sahiplerine dağıtmasını emredecekti. Bunlar yanındayken Muhammed nasıl olur da Rabbinin huzuruna gidebilir? Diyordu. Silahlarını da müminler arasında paylaştırmıştı. Belli ki dünya adına neye malikse hepsini dağıtıyor ve ebedi dünyaya intikal ederken yalın gitmeyi hedefliyordu. O kadar ki, o günün akşamı Hazreti Ayşe validemiz kadınlardan birisine kandilini gönderecek ve "Bizim kandile birkaç damla yağ damlatabilir misin?" diyerek akşam karanlığında odacığını aydınlatacak kadar ödünç yağ talebinde bulunacaktı. Başka alternatif bulamayınca da bazı ihtiyaçlarına karşılık savaşlarda kalkan olarak kullandığı zırhını bir Yahudi'ye rehin vermişlerdi. Gün zevale doğru kayıyordu. Zira mevsim artık buluşma mevsimiydi. Derken sancıları yeniden şiddetlenmeye başladı. Hazreti Ayşe validemizle şunu paylaşıyordu. Ey Ayşe! Şüphen olmasın ki ben hala Hayber'de yediğim o yemeğin elemini duyuyorum. İşte bundan dolayı sanki o zehirin tesiriyle içimin parçalandığını hissediyorum. Ardından mübarek yüzünü örttü. Bir ara bunalınca da onu yeniden açtı. Peygamberlerinin kabirlerini puthaneye çevirenlerin lanetle karşılanacaklarını tekrarlıyordu. Bu arada yeniden sözü namaza getirdi ve defalarca "Namaz! Namaz ve elinizin altında bulunan emanetler" diye tekrarlamaya başladı. Belli ki namazı aman ihmal etmeyin ve köleler başta olmak üzere sorumluluğunu üzerinize aldıklarınız konusunda da daha duyarlı olun demek istiyordu. Cumartesi ve pazar günü yanına gelen Cibril-i Emin yine huzurdaydı. Bir farkla ki bu sefer huzur-u nebevi meleklerle dolu vermişti. Her biri 70 bine hükmeden 70 bin melek vardı huzurda. "Ya Muhammed!" diyordu yine. "Allah'ın selamı var ve beni özellikle sana seni tekrim ve tazim için gönderdi. O Celle Celaluhu bildiği halde sana sormamı istedi. Kendini nasıl hissediyorsun, nasılsın? Biraz halsizim ve ağrılar içindeyim ey Cibril, buyurdular. Yanına daha da yaklaşmasını istiyordu. Rabbim diyor ki, dedi Cibril, şayet dilerse ona şifa verir. İsterse huzuruma alıp onu rahmetimle kucaklarım. Bu Rabbime ait bir iştir. O Celle Celaluhu benim için dilediğini yapar, diye mukabelede bulundu. Daha sonra da Cibril'e Emin'in tanıştırdığı Melekül Mevt izin istedi. Allah'ın selam ve rahmeti senin üzerine olsun ya Resulallah, diyordu. Allah beni sana gönderdi ve ne emredersen onu yapmamı emir buyurdu. Şimdi sen ey Ahmet, eğer emaneti almamı emredersen ben de onu yerine getirecek. Bırakıp da geri gitmemi dilersen ben de onu yapacağım. Tercihinde bir değişiklik yoktu ve ona da ey ölüm meleği, sen yapman gerekeni yap, dedi. Bu arada hafifçe ıslattığı eliyle mübarek yüzünü sıvazlayacaktı. Bunu yaparken de Allah'ım, diyordu, ölümün sıkıntılarına karşı bana yardım et. Artık vakit tamamdı. Yolculuk emareleri iyice belirmiş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya ile ahiretin arasındaki incecik perdenin öbür tarafına geçmek üzereydi. Mübarek başlarını Ayşe validemizin sinesine yaslamış, siyah gözlerini de tavana dikmişti. Bu sırada huzura Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman girdi. Elindeki misvak dikkatini çekmişti. Feraset sahibi Hazreti Ayşe, çok hoşlandığı misvağı arzuladığını anlamış ve onu senin için alayım mı demişti. Evet dercesine başını sallıyordu. Kardeşinden aldı ve onu alemin efendisine vermek istedi. Ancak misvak çok sertti. Bunun üzerine Ayşe validemiz, onu senin için ıslatıp yumuşatayım mı, diye teklif etti. Yine mübarek başları hareket ediyor ve evet diyordu. Belli ki artık dil sükuta başlamış, gözler konuşuyordu. Maksat anlaşılmıştı. Hemen misvağı ağzına aldı ve onu ıslattıktan sonra Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme uzattı. Aldı onu ve inci misal dişleri üzerinde gezdirmeye başladı. Ebedi aleme giderken bile dişlerini temizliyordu. Bir taraftan da La ilahe illallah, gerçekten de ölüm için ciddi sekerat var, diyordu. Bir aralık sıhhat ve afiyet bulması için elinden tutup da dua etmek isteyen Ayşe validemize nazar atfetti. Hayır diyordu. Belli ki ana vatana giderken burada kalmayı talep uygun değildi. Onun için elini şiddetle geri çekiverdi. Yine bayılmıştı. Belli ki dayanılmaz acılar içindeydi. Bir müddet sonra yeniden kendine geldi. Bu arada parmağını da yukarıya doğru kaldırmıştı. Gözleri tavana yeniden yönelmiş ve dudakları da hareket ediyordu. Ayşe validemiz söylediklerini duymak için kulağını Femi mübareklerine doğru yaklaştırdı. Şunları söylüyordu. Peygamberler, şehitler, sıddıklar ve salihlerden kendilerine nimette bulunduklarınla beraber beni de affet ve rahmetinle kucakla. Artık beni yüce dostluğuna kabul buyur. Allah'ım, yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım, yüce dostluğunu istiyorum. Allah'ım, yüce dostluğunu istiyorum. ...63 yıl önce... bir pazartesi günü başladığı bu yolda, yine bir pazartesi günü son noktayı koyuyordu. Vahyin sağanak olup yağdığı 23 yıllık hayatında, kıyamete kadar karşılaşılacak her türlü ihtiyaca cevap verecek bir model bırakmış, tebliğ vazifesini de arkadakilere emanet ederek yoluna devam ediyordu. Sabahleyin perdeyi aralayıp mihraptaki imama bakarken, zaten bu emanetin yerde kalmayacağını görmüş ve son namazını da bu huzur içinde kılmıştı. Vazife bitmişti ya, artık iki omuz küreği arasında bulunan ve son nebi olduğunu gösteren risalet mührü de yoktu. Odaya enfes bir koku yayılmıştı. Derken eli bir kenarda duran su kabının üstüne doğru akarken, mübarek parmakları arasında duran misvak da yere doğru kayıvermişti.
Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله.
Her namazı son namaz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık arzuladığı vuslata ermiş ve ebedi aleme pervaz etmişti.
Mevla ya sallallahu aleyhi ve sellem.